Merhaba değerli kendi cümlelerini kurmaktan korkmayanlar ve kusurlu ama sahici olmayı seçenler. Trenden Bildiriyorum podcast'inin 127. bölümüne hoş geldiniz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama nihayet ayağımdaki o çatlağın bir tık da olsa iyileşmesiyle bir süredir uzak kaldığım canım ciğerim bir tanecik Ankara'da ekspresime kavuştum. Şu an Ankara garında ayrılmak üzereyiz, yola çıkmak üzereyiz. Biraz bir miktar vakit var ve tekerlekler raylara o tanıdık ritmiyle vurmaya başlayacak birazdan. Ve biz arka planımızdaki o hafif uğultulu sesimizle yolculuğumuza başlayacağız. Yani Ankara'yı çok seviyorum, bayılıyorum ve Ankara'ya dönmek gözümde tüten bir durum oluyor. Yani Ankara'ya bir şekilde evime gelmeliyim falan diye. Evet, ama bir şekilde o yolda olmak, bir yere doğru akıp gitmek, bunlar keyifli bir şey ve insanı biraz da böyle bakış açısını, zihnini biraz da en azından kendi kendine kalması için de güzel bahaneler oluyor diyebilirim. Seviyorum yolda olmayı da, Ankara'yı da seviyorum. İkisini de dengeli bir şekilde yürütüyorum diyeyim. Şimdi madem sahalara döndük, tekrardan trende tıngır tıngır giderken bir şeylere değineceğiz. Harika. Peki o zaman konumuz yine gündemden, yine çok popüler olan şeylerden, aslında belki de en popülerlerinden birine, AI'ya doğru dönüyor. Şimdi dijital dünyada hepimizin aslında belki de son zamanlarda sinirini bozan bir durum var. AI ile ilgili olarak çok güncel böyle bir sahtecilik ya da sahtelik krizi diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Yani sahtelik derken, sahtecilik derken kandırmak anlamında değil ama samimiyetsizlikle ilişkili olan o sahtecilik. Siber güvenlik araştırmacısı Florian Roth'un harika bir makalesi var aslında. Ya da en azından değindiği konu harika. İçeriği beğenip beğenmemek size kalmış. Yazarımız "I'm sick of reading AI written posts." Yani yapay zeka tarafından yazılmış gönderileri okumaktan bıktım diyor. Muhtemelen birçoğunuzun dili oluyor veya bir şekilde dile getiriyor düşüncelerini. Şimdi siz de LinkedIn veya işte X akışınızda ya da çeşitli platformlardaki o uzun uzadıya yazılmış metinler arasında gezinirken herkes aynı anda nasıl bu kadar bilge, bu kadar dramatik ve yani bu kadar birbirinin biraz da aynısı oldu diye soruyorsanız yalnız değilsiniz ve hazırsanız o kusursuz ama ruhsuz cümlelerin anatomisini şöyle bir çıkarmaya, deşmeye çalışalım. Yazımıza "hepsi aynı adam gibi ses çıkarıyor" sendromu diye bir yaklaşımla başlayalım. Yazar, 10 yılı aşkın süredir Twitter ve LinkedIn'de çok aktifim diyor. Hatta öylesine de değil, bir power user olarak aktifim, bayağı da aktif kullanıyorum diyor. Bu yüzden söyleyeceklerim haftada 5 gönderi okuyup aniden bir teori üreten birinden gelmiyor demiş. Absürt miktarda gönderi okumuş birinden bu söylediklerim geliyor ve artık bu tarza gerçekten dayanamıyorum. Aynı anda hem tekrarlayıcı, hem sentetik, hem aşırı performanslı, hem de tuhaf bir şekilde kendini beğenmiş hissettiriyor bu durum demiş. Son zamanlarda akışımın büyük bir kısmı sanki aynı kişi tarafından yazılmış gibi gelmeye başladı. Elbette gerçek bir insan değil. Daha çok startup paylaşımları, ürün lansmanları, sahte düşünce liderliği ve kendini beğenmiş, işte yakaladım gönderileriyle eğitilmiş bir makine gibi demiş. Ve devamında sinir bozucu olan kısım bu gönderilerin genellikle kötü yazılmamış olması. Cilalılar, temizler, güzel yapılandırılmış ama yine de dayanılmaz diyor. Florian Roth aslında hepimizin isteğine tercüman olmuş diyebilirim. Son zamanlarda özellikle LinkedIn üzerinden yani rahatsız edici bir boyuta gelmiş olan bir durumdan bahsediyor. Bir yazının dil bilgisi açısından kusursuz olması onun okunabilir olduğu anlamına da gelmiyor. 117. bölümde Tom Frosty ile asistan mı, yazar mı tartışmasını yapmıştık hatırlarsanız ve üretken o üretici süreci yani zorlanmayı makineye devrettiğimizde ortaya çıkan o pürüzsüz sonuç aslında hiçbir karakter barındırmıyor diye de konuşmuştuk. Şimdi günün sonunda sosyal medyada devasa bir yapay zeka monoloğu okuyoruz aslında. Herkes çok emin, herkes çok vizyoner, herkes çok eleştirel, herkes çok büyük resmi görüyor o hallerde. Ama aslında ortada bir insan yok. Sadece birini taklit eden algoritmaların yankı odası gibi bir durum söz konusu. Bu da bir noktada rahatsız edici bir boyuta geliyor her ne kadar her şey çok iyi gitse de. İkinci bölümde ya da daha doğrusu yazıyı şöyle değiştirdiğimizde bir ikinci parça olarak baktığımızda yapay zekanın dört ölümcül ipucu diye yazarın tanımladığı bir bölümü buluyoruz. Yazar demiş ki AI'yı ele veren ilk ipucu her yerdeki sahte kontrasttır. Bu bir fikir değil, bu matematik, bu bir özellik değil, bu bir paradigma değişimi. Her seferinde aynı numara. İkinci ipucu absürt kesinliktir demiş. Her şeyi değiştiriyor. Eski yol öldü. Gerçek insanlar genellikle biraz boşluklar bırakır, tereddüt ederler. Konunun tek bir net cümleden daha büyük olduğunu da bilirler diyor. Yapay zekanın bu keskinliği de bize aslında bir noktada yine ipucu veriyor diye de belirtmiş. Üçüncü noktada ise üçüncü ipucu olarak çok mükemmel bir ritimdir diyor. Kısa bir kanca, büyük bir iddia, üç net destek noktası, dramatik bir sonuç. Bunlar bir şekilde yine yapay zekayı ele veren unsurlar diyor ve dördüncü ipucuna geçiyor. Dördüncü ipucu içinse önemli görünmek için yanıp tutuşmasıdır diyor. Sıradan bir sürüm notu, release not bir manifestoya, yarı pişmiş bir yan proje GitHub'da sanayi devrimi yaşanmış gibi sunulur, büyütülür, büyütülür ve abartılır ve bambaşka bir şeye getirilir diyor. Şimdi bu dört maddeyi bir yere not edelim. Bir postun yapay zeka tarafından yazıldığını anlamanın en net formülü bunlardır diyebiliriz. Ben genelde biraz da şöyle göz ucuyla baktığınızda satırlar, yazının uzunluğu, yazının bir şekilde yapılandırılması, zaten şöyle baktığınızda görsel olarak bile size yapay zeka olduğunu hissettiriyor. Makine tereddüt etmeyi pek bilmiyor aslında. Ya da bir şeylerden emin olmamayı ya da bir şeylerin belirsizliğini. Bunları çok bilmiyor. Hatta yani hep şey var ya yapay zekaya cevap verdirmemek yani vermemesini sağlatmak en büyük şu an problem. Her şey çünkü cevap veriyor. Her şeyi bir şekilde onaylıyor. Her şeyin üzerine bir şekilde kafa yoruyor, fikir üretiyor. Ama bir noktada ben bu konuda çok fikir sahibi değilim deniyor ya. Ondan dolayı da aslında tereddüt de çok görmüyoruz. Haliyle de insani olan boşluk bırakma işi pek yapay zekada karşımıza çıkmıyor. Bizler gerçek hayatta ben böyle düşünüyorum ama ya yanılıyor da olabilirim deme payı bırakıyoruz. Cümle olarak olmasa da en azından ifadeler bunu biraz daha hissettiriyor ya da hiyerarşi o yazının hiyerarşisi. Ama yapay zeka bir konuyu kesin olarak kanıtlandı diye sunmaya bayılıyor. Yani ölüyor bitiyor bunu söylemek. Doğal olarak her sabah uyanıp LinkedIn'i açtığınızda birilerinin dünyayı değiştiren o devasa vizyonlarına maruz kalıyorsunuz. Ya da kalıyoruz hepimiz. Oysa altı üstü bir Excel formülü keşfetmiş ya da hatta keşfetmemiş de bir yerlerde bir şekilde görmüş. Yine yapay zekayı belki buldurmuş onu da keşfetmiş şeklinde sunuyor. Veya yeni bir yazılım güncellemesi yapmışlar. Yani alt üstü bu. İşte bu sahte dramatikleşme okuyucuda muazzam bir yorgunluk ve biraz da nasıl diyeyim garipseme, yabancılık hissettiriyor. Doğal olarak da bu yabancılık hissi veya bu yorgunluk bizi o yazının devamına doğru teşvik etmiyor ya da bizi motive etmiyor diyebiliriz. Üçüncü olarak da otantiklikten bahsedelim. Otantiklik cezası. Authenticity penalty. Penaltı demek olmaz değil mi? Penalty falan İngilizce okurken. Neyse. Otantiklik cezasından bahsedelim. Yeterince gönderi gördüğünüzde tonu anında tanımaya başlıyorsunuz diyor yazar. Bir süre sonra onları doğru dürüst okumuyorsunuz bile. Beyniniz onları muhtemelen yapay zeka olarak işaretleyip geçiyor. Ve bu onlara verdiğiniz değeri de değiştiriyor demiş. Devam ediyor. İlla ki yanlış oldukları için değil ama üretilmiş gibi hissettirdiği an ona otomatik olarak bir indirim uyguluyorsunuz diyor. Ben buna otantiklik cezası diyorum demiş yazar da. İçerik iyi olabilir ancak üretme maliyetinin temelde sıfır olduğunu biliyorsunuz. Böylece okuyucu yazarın harcadığı çabadan daha fazla dikkat yatırımı yapmak zorunda kalıyor. Bu dengesizlik de tabii göze batıyor demiş. Otantiklik cezası işte yani günümüzde çok büyük bir pazarlama kuralı diyebiliriz buna. 101. bölümde konuştuğumuz otantiklik kavramının neden bu kadar değerli olduğunun da ispatı aslında. Eğer bir metni yazmak için siz 10 saniyenizi harcadıysanız, sadece prompt girerek ya da bir şekilde onu otomatize ederek agentlarla falan, ben neden okumak için hayatımdan 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika alayım ki ya da çalayım ki hatta. Şimdi Değer harcanan emekte gizli. Bunu biliyoruz. Ekonomideki enflasyon gibi aslında düşünebiliriz. Piyasada yani piyasa bir şekilde çok fazla kolay basılmış bir para içerik diyelim ya da hani sürerseniz o paranın alım gücü ya da bizim kendi dünyamıza dikkat çekme gücü diyebiliriz. Bu sıfıra doğru yaklaşır. Okuyucu sonuçta aptal değil. Akılsız değil yani farkında her şeyin. O pürüzsüz metnin arkasında atan bir kalp olmadığını, ter dökülmediğini sahneler içinde anlıyor ve o kişiyi zihninde bir şekilde sessize alıyor. Ben kendi açımdan şimdi burada yine sonunda bir değerlendirmede konuşuruz ama ya ben kendi açımdan yapay zekayı bol bol kullanıyorum. Her şeyde kullanıyorum. Ama araç olarak daha önce de konuştuğumuz bazı bölümlerde belirttiğimiz şeylerdi. Yani bu kendinizi araç ya da asistan gibi kullanmanız önemli. Ama ana unsura dönüştüğü zaman sorun yaşanıyor. Dördüncü bölüme gelirsek de Wabi Sabi diye bir şeyden bahsediyor. Kusurun geri dönüşü diye. Ben bunu kavramı bilmiyordum ya da daha doğrusu bu yaklaşımı bilmiyordum. Şöyle anlatmış. Japonlarda Wabi Sabi diye bir fikir vardır. Güzellik kusurdan gelir. Bir şeyin insan eliyle yapıldığını gösteren küçük düzensizliklerden gelir güzellik demiş. Muazzam bir yaklaşım. Yani bu arada bunu söylüyoruz kendi kendimize ama bu zihniyet olarak böyle güzel sistematik hale getirilmiş olması ayrı bir keyif. Neyse, Wabi Sabi'ye sonra bir daha bakarız. Devamında diyor ki çevrimiçi yazarlığın başına da benzer bir şey geleceğini hissediyorum diyor. Her şey anında ve mükemmel bir şekilde üretilebildiğinde. Kusurlu olan şey aniden arkasında gerçek bir insan olduğunun sinyali haline gelir. Ve insanlar buna tekrar değer vermeye başlar. Trajedi ise şu. İnsanların yazmasına yardımcı olabilecek araçlara sahibiz. Evet, ancak bunun yerine onları herkesi aynı şekilde seslendirmek için kullanıyoruz demiş. Çok başlara gidelim, 6. bölüme gidelim. Kusurların güzelliği. Evet, 6. bölümde Holly Williams'ın Dağınıklık Manifestosunu konuşurken hayatın kaotik ve dağınık olmasının aslında bir yandan da ne kadar doğal olduğunu söylemiştik. Gelecekte, belki de çok yakın bir gelecekte, bir yazıda küçük bir yazım hatası görmek, bir tereddüt cümlesi okumak, o yazının insan sertifikası, böyle bir watermarklı, böyle bir sertifikalandırılmış bir şekilde, böyle bir şey olacak belki de. Yani insanlar kusursuz makine metinlerindense devrik cümleler kuran ama ruhu olan insanları okumak için belki de daha fazla motive olacaklar. Bilmiyoruz. Yani Wabi Sabi ya da Wabi Sabi, bilmem nasıl okunuyor. Wabi Sabi dijital dünyanın yeni statü sembolü olacak belki de. Ki şu anda baktığınızda o Japon sanatları işte kendi elleriyle yaptıkları unsurlar, kendilerinden kattıkları şeyler falan onlar nasıl aslında ayrıcalıklı görünüyorsa belki de ileride bu dijital dünyada üretimlerimiz bu anlamdaki sertifikalanacak yani insan zihninde. Neyse yani buradan baktığımızda aslında kusurlarımız en değerli imzamız. Bunu unutmamak gerekiyor. Yapay zeka ile beraber bu daha da yüksek sesle söylenebilecek bir şeye dönüştü. Bu sohbete bir şekilde bir yerlerde günün ya da gecenin bir saatinde eşlik ediyorsanız bana bir şekilde katıldıysanız size belki de biraz kendi tarafımdan da yine yorumlar ekleyerekten şöyle bir yavaştan kapanış sunayım. Bu meslekten yani aslında pazarlamadan ve marka danışmanlığı dünyasından taze bir gözlemden bahsedeyim. Şimdi ayağımdaki çatlak nedeniyle evde geçirdiğim o biraz hareketsiz, biraz çaktırmadan zıplaya zıplaya gezdiğim zamanlarda dijital dünyayı daha fazla tabii gözlemleme fırsatım oldu. Biraz daha o reelslerde, şu yanımlarda daha fazla vakit geçirdim. Sonuçta her gün böyle onlarca ajansın, yüzlerce yöneticisinin paylaşımlarına bir şekilde denk geliyoruz. Yani maruz kalıyoruz ya da tercih ediyoruz ama sonuçta bir şekilde denk geliyoruz. Ve inanın bana, iletişim sektörü şu an bir yapay zeka zehirlenmesi yaşıyor. Yani eskiden bir marka bize ulaştığında onun hikayesini dinler. Belki günlerce üzerine düşünürdük, kafa yorardık. İşte karalardık, bir şeyler yazardık, bir şeyler oluşturduk, taslaklar çıkardı. Silerdik bunu, tekrardan bir şeyler oluşturmaya çalışırdık. Kusurlu ama o markaya özel de bir strateji oluştururduk. Şimdi bakıyorum insanlar yapay zekaya bana 5 maddelik çarpıcı bir pazarlama stratejisi yaz falan diyor ve çıkanı kopyalayıp paylaşıyorlar. Bunun en taze örneğini Ramazan bayramında gördük. Bayram videoları, koca koca markaların bayram içerikleri birbirlerinin özünde yani ifade ediş şekli belki farklıydı hepsinde ama birbirinin aynısı ana iskelete sahiplerdi. Pek çok içerik ve bunlar sadece şey değil yani köşedeki kafeyle öbür taraftaki terzi falan değil. koca koca bankalar falan da yani bu işin bir şekilde içindeydi ve aynı mantık, aynı strateji, aynı yaklaşım, farklı birazcık ifadeler belki ama özü hep aynı olan içeriklerdi. Bu önümüzdeki şu anda ne var? İşte 23 Nisan var mesela. 23 Nisan'a dikkat edin bakın. Birçok büyük kuruluşun içerikleri birbirinin asla tekrarı şeklinde gelecek. Maalesef yani isteme istemeye söylüyorum ve umarım haksız çıkarım. 120. bölümde Adriana Tika ile tek kişilik işletmelerin o hemen içerik üretmeliyim paniğini konuşmuştuk. Yani işte bu panik insanları yapay zekaya sığınmaya itiyor. Zaman kazanmak için ruhlarını da birazcık şöyle kenara doğru koyuyorlar diyebiliriz belki. Ama çok önemli değil. Kullanalım tabii ki. Ama tek dipleşiyoruz. Bunu da göz ardı etmeyelim. Burada sıkıntı yaşıyoruz. Yani asıl problem burada bu aslında. Yoksa yapay zekayı tabii ki kullanalım. Tabii ki böyle bir fırsattan yararlanalım. Birçok maliyetimizi düşürsün. Birçok aslında zamansal ve maddi anlamda bize yük getiren şeylerden bizi kurtarsın. Bu çok kıymetli. Ama çeşitlendirmek için kullanacağımız araçlar sayesinde tek tipleşiyor olmamız bu biraz sıkıntı. Bunun üzerine biraz kafa yormak gerekiyor. Şimdi yıllar önce kimyada böyle kimya laboratuvarlarında sonuçta derslerde vesaire de bir şekilde laboratuvarda çalışıyorduk. Oralarda bir şeyler yapıyorduk ve oralardayken de aslında bilirdik. Yani doğada mükemmel olan hiçbir şey kalıcı ve organik değil. Ya bir taş, bir yaprak bile aslında küçük asimetrilere sahiptir. Yani eğer bir şey tamamen idealize edilmişse, tamamen idealse orada başka bir problem var. Hatta daha geriye gideyim. Lisede birinci sınıftayken fizik dersinde, birinci sınıfın dokuzuncu sınıftaydık yani işte geldik. Daha ilk ders fizik öğretmenimiz Mert Yarım, çok iyi hatırlıyorum adamı da. Dedi ki cetvelleri çıkartın. Bunu daha önce başka bir bölümde anlattım mı ya? Yok anlatmadım falan neyse. Anlattıysam çaktırmayın. Mert Yarım geldi ve şey dedi. Yani çıkartın cetvellerinizi ve sıranızın uzunluğunu ölçün. Okey, ölçtük. Bir daha ölçün. Bir daha ölçtük. Bir daha ölçün dedi. Allah Allah dedik ne oluyor? Bir daha ölçtük. Yani sonuçta 9. sınıftayız da çocuğuz ve ne oluyor anlamış da değiliz. Sonra her birini dedi yazdınız mı? Yazdık. 3 sonucu da birbirinden farklı çıkan var mı dedi. Yok yani niye farklı çıksın ki? Yani sonuçta cetvel aynı, sıra aynı, uzunluk aynı. Nasıl yanlış çıkabilir ki? Sonra dedik ki hepiniz yanlış sonucu bulmuşsunuz o zaman. Çünkü bir deney ne kadar ideal şartlarda, ideal düzende olsa dahi her defasında aslında aynı sonucu veremez. Ve her seferinde mutlaka bir sapması olur. Ve unutmayın ki diyor hiçbir sistem %100 verimle çalışmaz. Hiçbir ölçüm, hiçbir deney %100 doğrulukla çalışmaz. Ve bu yüzden de eğer demişti bilim yapacaksanız ve eğer deneylerinizde verilerle vesairelerle bir şeylerin içerisinde yer alacaksanız, matematiksel olarak kağıt üstünde yaptığınız hesapların aynısı çıkması gereken sonuç deneyde karşınıza çıkıyorsa bilin ki deneyde yanlışınız var. Sıfırlayın, baştan bir daha yapın o deney işini, süreci. Çünkü matematiksel olarak idealize ettiğiniz sonuç hiçbir zaman gerçek hayatta karşılığında %100 doğrulukla gelemez demişti. Uzattım, farkındayım, kusura bakmayın ama şunu unutmamak gerekiyor. O %100 doğruluk, %100 güzellik, %100 kusursuzluk size iyi değil, aslında kötü bir katkıda bulunuyor. Yani sizi daha da uzaklaştırıyor, sizi daha kötüleştiriyor. O yüzden yapay zekayı tabii ki kullanalım, buralardan faydalanalım ama yani ne bileyim işte e-posta yazarken, bir sosyal medya paylaşımı yaparken veya sadece birine mesaj atarken bırakalım. O cümlenin içinde size ait bir şeyler kalsın. Yine yararlanır ama sizden bir şey de kalsın. Özellikle tabii ki bir yerini yanlış yazmam lazım falan diye yapmayın ama yani sizi temsil etsin. Tamam evet kelime dağarcığınız yapay zeka kadar süslü olmayacak. Belki bu bir paradigma değişimi gibi iddialı laflar edemeyebilirsiniz. Ama o yazının içinde atan bir his ya da en azından bir sıcaklık ya da insani durum size avantaj sağlayabilir. Bunu her zaman her şeyde böyle yaklaşarak kullanmayın tabii ki. Ama bunu göz ardı etmeden hayatınıza devam edin. Sonuçta gelecekte bizi makineden ayıracak olan bazı şeyler belki olacak ama en önemlisi belki de bu olacak. Kusurlu olmamız. Yani gerçekçiliğimiz, sahiciliğimiz yani. Ha ayrılmalı mıyız değil mi? Yani ayrılmaya gerek var mı yok mu bilmem ne bir sürü şey konuşabiliriz. Ama en azından bu açıdan bir şeyi cebe atmak Bence kıymetli. Neyse, tren 2 dakika içerisinde yola çıkacak. 58 geçiyor şu anda. Saat tam saat başında yola çıkacağız ve öncelikle Polatlı, hatta Sincan, Polatlı, Eskişehir. Sonra muhtemelen gerisini hatırlamayacağım. Eskişehir'e kadar uyumuş olurum. Sonra Söğütlü Çeşme ile tren yolculuğumuzu, özlediğim bu yolculuğu tamamlamış olacağım diyeyim. Sizlere güzel bir gün diliyorum. Keyifli bir zaman geçirmeniz, gününüzün güzel geçmesini diliyorum. Ve beraberinde de kendinize bir sonraki bölüme kadar tabii ki kendinize dikkat edin. Ve sahiciliğinize, o sizlik olan kısma, kelimelerinize dikkat edin. Onlara sahip çıkın. Hoşça kalın.